Sayfa 7. Sayfa 7. 21. ayetten itibaren okuyorum sizlere. Burada çok isimler geçtiği için ben okuyorum. Ben de maalesef, benim dilim de zor dönüyor bazı isimlere. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metüşelah doğdu. Metüşelah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulların ve kızların babası oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı, Tanrı yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı. Metüşelah 187 yaşındayken oğlu Lamek doğdu. Lamek'in doğumundan sonra Metüşelah 782 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızları oldu. Metüşelah toplam 969 yıl yaşadıktan sonra öldü. Lamek 182 yaşındayken bir oğlu oldu. Rabbin lanetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak diyerek çocuğa Nuh adını verdi. Nuh'un doğumundan sonra Lamek 595 yıl daha yaşadı. Başka oğulları ve kızları oldu diyor. Lamek toplam 777 yıl yaşadıktan sonra öldü. Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları oldu diye okuyoruz. Hanok 65 yaşındayken ne oluyor? Oğlu Metüşelah dünyaya geliyor. Sonra ne oluyor? Metüşelah dünyaya geldikten sonra ne oluyor? Çok önemli bir şey oluyor. Önceki bölümlerde ne okumuştuk? Doğdu, öldü. Doğdu, öldü. Doğdu, öldü. Doğdu, öldü. Ama Metüşelah'a geldiğimiz zaman Hanok 65 yaşındayken oğlu Metüşelah doğdu ve devam ediyor. Metüşelah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları kızları oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onun yanına almıştı. Ne oluyor? Fark nedir? Ölmüyor. İlginç. Hepsi öldü. Ölümün o korkunç yüzünü tadarken Hanok ölümün o çirkin yüzünü görmüyor. İnsanlar doğup ölürken, açıklayacağız niye? Yanıt çok kolay aslında. Tanrı'ya olan sadakati buna açıklık veriyor. İnsanlar doğup ölürken bunların arasından biri dünyaya geliyor. Ama dediğim gibi, diğerleri gibi ölmüyor. Ortadan kayboldu diye okuyoruz. Şimdi tabii ki hemen sorabiliriz ya, bugün günümüzde birçok kişi kaybolup gidiyor. Hanok da diğerleri gibi kaybolup gitti. Ama ilginç olan, Hanok bugün günümüzde kaybolan insanlar gibi kaybolup gitmedi. Kayıplara karışmadı sevgili kardeşler. Tanrı bu kişiyi yanına aldığı için ortadan kayboldu. Yani bu kişi için, Hanok için ne mezar gerekliydi ne de kefen bezleri gerekiyordu. Ve Hanok ne yapıyor? Yaşamının son 300 yılını, o değerli 300 yılını Tanrı'ya veriyor. Tanrı'ya adıyor. Tanrı da ne yapıyor? Hanok'u yanına alarak ödüllendiriyor. Dedik ya, her şeyin bir nedeni var. Hanok niye Tanrı'nın yanına gitti? Bir nedeni var. Çünkü Tanrı'yla birlikte yürüdü. Tanrı'ya sadık bir şekilde, Tanrı'ya bağlı bir şekilde, onunla birlikte hareket ederek yaşamını sürdürdü. Şimdi Yeni Antlaşma kitabına baktığımız zaman İbraniler 11. bölümde biliyorsunuz orada iman listesi bize açıklanıyor. Ve diyor ki orada 5 ve 6. ayetlerde, İbraniler 11. bölümün 5 ve 6. ayetlerinde, sen buradan takip et. Benim ben çünkü ayetleri genelde yazıyorum. İman sayesinde diyor, Hanok ölümü tatmasın diye yukarı alındı. İbraniler 11. bölüm 5. ayet. Ve kimse onu bulamadı çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmasından önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Dikkat edin. İman olmadan, Hasan kardeş, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Nokta. Hanok iman etti ve imanını Tanrı'yla birlikte yürüyerek, onunla birlikte hareket ederek, ona sadakatlik göstererek ne yapmış oldu? Açıklamış oldu. Ve sonra da ne yaptı? Sonsuzluğa giden yolda adımını atmış oldu. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Dikkat edin. Bu çok önemli bir söz. Tanrı'yı hoşnut eden biri olarak. Demek ki Hanok'un yaşamı, sözleri, hareketleri, oturup kalkması, tutumu, davranışları, yaşam biçimi ne yaptı? Tanrı'yı hoşnut etti. Ama ilginç. Şimdi Tanrı her şeyi gören bir Tanrı. Tanrı Hanok'un kendisini nasıl hoşnut ettiğini Tanrı çok güzel gördü. Ama ilginç olan bir ifade, insanlar Hanok'un yaşamında bunu gördüler. Yani Hanok Tanrı'yı hoşnut ettiğini insanlar gördü. Şimdi ben kendime soruyorum, bu ifadeyi okuduğum zaman kendime sordum çok basit olarak da. Benim hayatım, benim yaşam biçimim, benim sözlerim, benim insanlarla olan ilişkilerim Tanrı'yı hoşnut ediyor mu? İnsanlar benim arkamdan nasıl konuşuyor? Recep işte şöyle şöyle şöyle şöyle bir adam. Hangi oranda Tanrı'yı hoşnut ediyor sevgili kardeşler? Demek ki bizim yaşam biçimimiz aldığımız bereketlerle orantılı. Yani hangi oranda Tanrı'ya yakınsak, hangi oranda onunla birlikte hareket ediyorsak, o oranda hayatımızda bereket görüyoruz. O oranda hayatımızda sevinç görüyoruz. Tanrı'yı hoşnut eden biriydi. Demek ki iman yaşamı Tanrı'yı ne yapıyor? Hoşnut ediyor. Şimdi burada iman eden kardeşlerimiz var. İsa ile birlikte yürümeye karar veren kişiler var. Ve diyoruz ki biz iman hayatı yaşıyoruz. Tamam. Bu iman hayatı Tanrı'yı hoşnut ediyor mu? Ediyorsa hamdolsun. Eğer benim iman hayatım, iman yaşamım Tanrı'yı hoşnut ediyorsa ben buna diyorum ki hamdolsun. O zaman aynı şekilde devam et. Ama eğer bir takım şeyler seni üzüyorsa, eğer bir takım şeyler sana sancı veriyorsa, bir takım şeylerin doğru olmadığını görüyorsan, o zaman kendine çeki düzen ver. Hanok 300 yıl Tanrı ile yürüdü. Şimdi biriyle yürüdüğümüz zaman ne anlama geliyordu? Bunu bir ara söylemiştim. Eğer bir kişi biriyle yürüyorsa bu ne demektir? Bir çeşit paylaşma, değil mi? Bir çeşit aynı şeylerden hoşlanma söz konusu. Eğer ben Hasan'la anlaşıyorsam birlikte yürürüm. Eğer ben hacı ile anlaşıyorsam ben birlikte yürürüm. Eğer benim kafama ters gelen bir şeyler varsa ben onunla anlaşamam. Onunla ben birlikte yürüyemem. Demek ki birlikte yürüdü sözü, İbranice'deki karşılığı halak sözü diye bir söz kullanılıyor. Anlamı şaşmadan, sallanmadan, değişiklik göstermeden sürekli yürümek. Yani bir oturmak, bir kalkmak, bir başka tarafa gitmek değil. Demek ki Hanok gerçekten sapmadan yürüdü. Yani genelde tam. Yani ben bunu yapamıyorum şahsen. Ama Hanok bunu becerdi. Şimdi Hanok farklı biri miydi ya? Değil. Ben de becerebilirim. Benim için de mümkün. Onun için Amos peygamber diyor ki 3. bölümün 3. ayetinde, iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü diyor. Mümkün değil. Bir kişi, iki kişi birlikte yürüyorsa bir uyum var. Ben bir örnek vermiştim size geçen sefer. Bir çift gördüm, artık evli miydi, nişanlı mıydı, sevgilisi miydi bilmiyorum. Yolda yürürlerken birdenbire baktım kadın bıraktı adamın elini. Bir şeyler söyledi, uzaktaydım duymadım. Ondan sonra kadın ters istikamete, erkek de gittiği istikamete devam etti. Artık birlikte yürümüyorlardı. Neden? Demek ki arada bir şey çıktı. Bir uyuşmazlık söz konusu. Demek ki bir uyuşmazlık varsa birlikte yürümek mümkün değil. Her şeyin bir sonucu var. O niye ayrılmak zorunda kaldı? Bir nedeni vardı. Arada kim bilir bir şey, bir uyuşmazlık oldu. Ama Hanok'un yaşamına baktığımız zaman Tanrı'yla yürüdüğüne göre bunun bir nedeni vardı. Bir nedeni vardı. İman. İman kardeşim. İman. İman. Ama bu yürüyüşte biliyorsunuz genelde kadın kocaya itaat etmeli normal güncel hayatta. Bu doğrudur. Koca da eşine saygı göstermeli, sevmeli, korumalı, gözetmeli. Ama bu ilişkide Hanok ve Tanrı arasındaki ilişkide bir fark var. Tanrı Hanok'a uymadı. Hanok Tanrı'ya uydu. Yani ben şahsen kendim için söylüyorum. Bazen farkında olmadan bazen Tanrı'yı kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Samimiyetimle söylüyorum. Bazen Tanrı'ya yani yaşam biçimimizin doğruluğuna inanmışız ve Tanrı'yı da o hayata uydurmaya çalışıyoruz. Hayır. Biz Tanrı'ya uymamız lazım. Tanrı bize değil. İman hayatı bu şekilde mümkün. Sevgili kardeşler. Hanok'un göndermek anlamına gelen oğlu Metuşala doğduktan sonra Tanrı'ya yürümeye başladı. Ne zaman Tanrı'ya yürümeye başladı? Oğlu dünyaya geldikten sonra. Ama Hanok'un ilk 65 yılı nasıl geçti bilmiyoruz. 300 yılı Tanrı'yla yürüdü ama ilk 65 yılı nasıl geçti bilmiyoruz. Ama buradaki ifade bize şunu açıklıyor. Metuşalah'ın doğumundan sonra diye belirtildiğine göre demek ki Metuşalah doğmadan önce Hanok da diğer insanlar gibi kendi kafasındaki doğrulara göre yaşayan biriydi. Yani Tanrı'ya bağlı bir hayatı yoktu Hanok'un. Tanrı'dan uzak bir hayat yaşıyordu. Ne zaman Tanrı'yla birlikte yürümeye başladı? Oğlu dünyaya geldikten sonra. Demek ki oğlunun dünyaya gelmesi Hanok'u Tanrı'ya bağlayacak kadar bir değişiklik yarattı, bir sevinç yarattı. Ya ben burada çok büyük bir sorumluluğum olduğunu gördüm sevgili kardeşler. Demek ki Hanok oğlu dünyaya geldiği zaman şunu sordu mutlaka kendisine. Öyle düşünüyorum. Biliyorsunuz çok bozuk bir dönemdi. Bugün yaşadığımız dönemden kat kat daha bozuk bir dönemdi. İnsan insana, kadın kadına, erkek erkeğe her türlü pislik, her türlü rüsvaylık egemendi. Diz boyuydu, kötülükler. O ortamda Hanok herhalde düşündü, ya böyle bir ortamda, böyle bozuk bir dünyada ben oğlumu nasıl yetiştirebilirim? Nasıl istediğim gibi eğitebilirim? Nasıl ona istediğim gibi yön verebilirim diye düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ve o zaman belki Hanok şöyle dedi, aha, bunun tek bir çözümü var, diri olan Tanrı'ya bağlanmak. Eğer ben Tanrı'ya bağlanırsam çocuğumu en güzel bir şekilde yetiştirebilirim. Ben o zaman şunu kendimde gördüm sevgili kardeşler. Anne ve baba olma sorumluluğu çok güzel bir sorumluluk. Kimimizin 4 tane, kimimizin 3 tane, kimimizin 2 tane, kimimizin 1 tane çocukları var. Çocuklara sahip olmamız bizi daha çok Tanrı'ya bağlıyor mu, yoksa bizi daha çok Tanrı'dan uzaklaştırıyor mu? Baba olmak basit bir olay değil. Büyük bir sorumluluk. Anne olmak da büyük bir sorumluluk. Hanok bunun bilincine vardı. Bu sorumluluğu gördü gözleriyle. Dedi ki, ben bunu başarabilmem için Tanrı'ma sarılmam lazım. Ona sımsıkı sarılmam gerekiyor. Onun için sormak istiyorum. Dünyaya gelen her bir çocuğumuz için mutlaka Rabb'e şükrediyoruz. Ama bizi biraz daha Tanrı'ya yaklaştırıyor mu? Çocuklarımıza baktığımız zaman, ya ben onlara nasıl yön verebilirim, onları nasıl eğitebilirim diye düşünmeye başladığımız zaman bunun çözümünü Tanrı'da olduğunu görebiliyor muyuz? Ben bunu Recep olarak söyleyebilirim. Yürekten söylüyorum, hiçbir şeyi anamın karnında öğrenmedim. Yaşamda öğreniyorum. Ama şükrediyorum ki iyi ki Rab var. Eğer sevgili kardeşler Rab olmasa var ya, yürekten söylüyorum, ayakta bile duramazdım. O kadar büyük zor anlar yaşıyorum bazen. Kolay değil çocuklara yön vermek. Bazen o kadar büyük acılar çekiyorum. Ama Rab beni teselli ediyor. Ve teselli ettiği zaman, hangi gerçekle beni teselli ettiyse çocuklarıma o şekilde yön veriyorum. Ve onlardan da çok güzel bir karşılık alıyorum. Bugün beni çok teselli ettiler. Her üçü de. Aydın biraz şöyle böyle ama Ercan ve Yasemin anlayacak yaşta odama kadar geldiler, beni teselli ettiler ve beni öptüler. Ben şükrediyorum ki iyi ki bir Rab var. Hamdolsun ki bir Rabbimiz var. Bizi bağlayan başka bir şey yok kardeşler. Gerçekten söylüyorum. Beni çocuklarıma bağlayan başka bir şey yok. Sevgi var. Benim bir parçam mutlaka. Ama gerçekten bizim bir ortak gönlümüz var. Aynı Tanrı'ya inanıyoruz. Aynı Tanrı'ya aitiz. Güzel değil mi? Çocuklarım da benim ne kadar mücadele ettiğimi görüyorlar. Dua ediyorum ki onlar da Rabbin yolundan ayrılmasınlar. Ama tabii ki gölge gibi arkalarından koşamayız. Babalık görevimizi, annelik görevimizi en güzel bir şekilde yerine getireceğiz. Gerisi bizi seven, bize değer veren Rabbin elinde sevgili kardeşler. Hanok bunu net bir şekilde gördü. Şimdi kutsal kitaptan birkaç örnek vermek istiyorum. Kutsal kitabın tarihine baktığınız zaman bir bebeğin dünyaya gelişi yenilgi ile zafer arasında kayda değer oranda bir fark yarattı. Örneğin İsrail halkını Mısır'dan, biliyorsunuz İsrail halkı yaklaşık 400-450 yıl Mısır'ın köleliği altındaydı. Büyük bir işkence çekiyorlardı. Ve tam bu esnada ne oldu? Musa dünyaya geldi ve Tanrı'nın önderliğinde Musa ne yaptı? İsrail halkını kölelikten kurtardı. Yani Musa'nın dünyaya gelmesi büyük bir zafere imza attı. Müthiş Allah'ın dünyaya gelmesi Hanok'ta büyük bir sevinç yarattı. Büyük bir değişiklik yarattı. Musa'nın dünyaya gelmesi İsrail halkı için büyük bir uyanıştı. Başka bir örnek verebilirim size. Bu peygamberliğin azaldığı bir dönemde artık insanlar tamamen Tanrı'dan sapmış, Tanrı'dan uzak bir hayat yaşadıkları dönemde, tam o dönemde Tanrı'yı dinleyen anlamına gelen Samuel dünyaya geliyor ve halkını ne yapıyor? Tekrar Rabbin sözüne dönmelerini sağlıyor. Samuel'in dünyaya gelmesi insanların Tanrı'ya tekrar geriye dönmesini sağladı. Görebiliyor musunuz? Bir kişinin dünyaya gelmesi birçok şeyi değiştirebiliyor. Davut'un hayatına baktığımız zaman Kral Saul'un önderliğinde krallık bozuldu. Krallık dağıldı. Her şey paramparça oldu. Tam her şeyin batmak üzere olduğu bir dönemde Tanrı ne yaptı? Davut'u kral olaraktan seçti. Onu atadı ve ulusu kralsız bırakmadı. Demek ki iblisin, şeytanın bütün saldırılarına rağmen Recep'in, Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in tüm itaatsizliğine rağmen Tanrı sözünde sadıktı. Amin. Benim itaatsizliğime rağmen Tanrı sözünde sadıktı. Ve buna bağlı olaraktan o 3. bölümde verdiği peygamberlik sözü de doğacak olan senin başını ezecek diye söylenen peygamberlik sözü de bir şekilde yerine gelecekti. Hatırlarsanız Mezmur 115'te ne okumuştuk? 3. ayette. Mezmur 115'te ne okumuştuk? Bizim Tanrımız ne isterse yapar. Bizim Tanrımız 115 ayet 3. Bizim Tanrımız ne isterse yapar diyor. Yapar mı bizim Tanrımız ne isterse? Yapar sevgili kardeşler. Evet, 115 3. ayet. Hanok'un yaşamında olduğu gibi sevgili kardeşler, kendi yaşantımızda da belli bir olay bizlerin Rab'be dönmesine neden olabilir. Yani bir çocuk dünyaya gelir, o doğan çocuk bizim Rab'be daha çok bağlanmamıza neden olabilir. Ya da Tanrı hayatımızda bir bambaşka bir olayı kullanabilir ve o olay aracılığıyla bizi ne yapar? Tanrı'ya yaklaştırabilir. Dua edelim ki sevgili kardeşler, bu gibi olaylar Tanrı kullansın ve bizleri kendisine daha çok çeksin. Nasıl ki Metuşalah aracılığıyla Tanrı Hanok'u kendisine bağlamayı başardıysa, bizim de hayatımızda yaşadığımız bazı olaylar da bizi daha çok Tanrı'ya bağlasın. Daha çok kenetlesin. Hanok'un yaşamında olağanüstü değişim yaratan Metuşalah kaç yıl yaşadı toplam? Hı? Yazıyor, okuduk. 969 yıl. Yeryüzünde en fazla yaşayan kişi olarak geçiyor Metuşalah. Şimdi ben bilmiyorum, pratik olaraktan kendi kendime sordum. Acaba Tanrı neden Metuşalah'a izin verdi bu kadar uzun yaşamasını? Mantıklı olarak bana da o gelmişti. Yani diyor ya, annene babana hürmet et, toprağın bol olacak, yani ömrün uzun olacak. Belki hakikaten anne babaya sadıktı, o sadakattan dolayı ömrü uzadı. Ama ben biraz farklı düşündüm. Dedim ki kendi kendime, 969 yıl yaşamasının bir nedeni olabilir. Belki Tanrı insanlara karşı ne kadar sabırlı olduğunu göstermek için. 969 yıl Tanrı Metuşalah'a katlanması gerekir. Doğru mu? Ben burada bunu görüyorum. Yani bu uzun yıllar bana bunu gösteriyor ki Tanrı ne kadar sabırlı bir Tanrı. Tanrı ne kadar sabreden bir Tanrı. Her şeye rağmen Tanrı bize karşı sabrediyor. Ve Tanrı bekliyor. bizler ona geri dönelim diye. Sürekli burada vurgularım bir ayeti. Çok sevinçle vurgularım o ayeti burada. Petrus'ta. Ne diyor? 2. Petrus 3.9'da. Rab vaadinde gecikmez. Ama sizlere karşı sabır gösterir. Hiç kimsenin mahvolmasını istemez. İstemez ki Hasan günah içerisinde yok olup gitsin. İstemez ki Hüseyin ölüm içerisinde yok olup gitsin. İstemez ki Recep yok olup gitsin, Aziz yok olup gitsin, İbrahim yok olup gitsin. Hayır. Diyor ki tersine herkesin günahtan dönmesini özler. Bu ne demektir sevgili kardeşler? Tanrı kurtuluş bulmamış günahlıyı özlemle bekliyor. Rab bekliyor. Sabırla bekliyor. Ömrün 70 yılsa 70 yıl bekleyecek Tanrı. Sen ona geri dönene dek. Bu harika değil mi? Ha? Bu harika bir şey ya. Ama sevgili kardeşler, Nuh'un gününde olduğu gibi her şeyin belli bir sınırı var. Her şeyin belli bir sınırı var. Nuh'un günlerinde kurtulanların sayısı kaçtı? 8 kişi. Geminin yapımı, dikkat edin, 120 yıl sürmesine rağmen sadece 8 kişi kurtuldu. Bu ne demekti biliyor musunuz? Tanrı demek ki 120 yıl boyunca sevgili kardeşler, insanların iman edip o gemiye binmesini bekledi. 120 yıl. Ben 10 dakika sabredemiyorum bazen. Tanrı 120 yıl insanların kahrını çekti. Ama sadece 8 kişi. Bu ne demekti biliyor musunuz? Biz Tanrı'nın yanına gittiğimiz zaman kurtulanların sayısının da çok olmayacağını gösteriyor. Kurtulanların sayısı çok olmayacak. Beni üzüyor tabii ki. İnsanlara ulaşmaya çalışıyorum. Onların kurtulması için iyi haberi aktarıyorum sizlere. Ama karar Recep vermiyor. Siz veriyorsunuz. Eğer Tanrı'nın çağrısına kulak verir, kurtuluşu anlar, kavrar, o kapıdan içeriye girersek, o zaman kurtuluşu elde ediyoruz sevgili kardeşler. Nuh'un günlerinde gemi kurumaktayken diyor, Tanrı sabrı hiç tükenmeden insanları gözledi. İfadeye bakın, 1. Petrus 3.20'de. Nuh'un günlerinde gemi kurumaktayken Tanrı sabrı hiç tükenmeden insanları gözlüyordu. Niye gözlüyordu? Herkes kurtulmasını istiyordu. Ama itmedi Tanrı. İnsanlar kendi kendine karar vermesi gerekiyordu. Ama diyor, maalesef o gemide sudan kurtulanın sayısı az oldu. Topu topu 8 kişi. Değerli kardeşler, eğer kişi kendisini olduğu gibi görmezse, çaresiz durumundan kurtulmaya ihtiyacı olduğunu da görmeyecek kesinlikle. Eğer kendini olduğun gibi görmezsen, sen sadece yaptığın iyilikleri görürsen, yaptığın o kötülükleri görmezsen, kurtulma ihtiyacını da görmezsin sevgili kardeşim. Bir bütün olaraktan kendini görmen lazım. Bir açıdan iyilik yapıyorsun ama öbür açıdan da birçok kişiye acı veriyorsun. Eğer İnsan her iki tarafı da olduğu gibi görmezse kesinlikle ve kesinlikle ihtiyaç olduğunu da görmeyecek. Kurtulma ihtiyacı olduğunu da görmeyecektir. Çevremizdeki tehlikelere vurdum duymaz bir tutum tarzıyla görmezlikten gelerek deve kuşu gibi kafamızı kuma gömemeyiz sevgili kardeşler. Gerçekleri görmemiz lazım. Olanları görebilmemiz lazım. Ve çözümü de görebilmemiz lazım. Rab bir çözüm buldu ve çözümü bize sundu. Tüm çürüklüğe rağmen, günahın bizi tüm hızıyla kemirmesine rağmen Tanrı ne yapıyor? Elini uzatıyor bize. Bizi tutmak istiyor. Biz elimizi ona vermemiz lazım. Veriyor muyuz elimizi? Yeri geldiğinde belki veriyoruz ama kafamıza göre doğru gördüğümüz şeyi de kafamıza göre yapıyoruz değil mi? Ondan sonra bir tatsız bir sonuç olduğu zaman ya ben yanlış yaptım, beni bağışla. Ne kadar zayıfız değil mi? Sanırım herhalde sen de kurtulmuş olanların içerisinde olmak istersin değil mi? Kurtulmamış kişilerin arasında değil, kurtulmuş olan kişilerin arasında. Ama unutmayın sevgili kardeşler, Tanrı 120 yıl bekledikten sonra diyor ki kapıyı, geminin kapısını kapattı. Olay bitti. Çözüm yok artık. Çok affedersin, kaba konuşacağım. Derler ya bizim Türkçe'de, kıçını da yırtsan, kendini de yırtsan, kendini de parçalasan öldükten sonra zaten kurtuluş yok. Düşün. Gemiyi kapadı. Ama İsa diyor ki ben kapıyım. Yuhanna 10 ayet 9. Yuhanna 10 ayet 9. Ben kapıyım. Benim aracılığımla giren kurtulur. Ben söylemiyorum Hasan. Ben bunu ya kabul ederim ya kabul etmem. Özgürüm. Ben kapıyım. Benim aracılığımla giren kurtulur. Davet bütün insanlar için geçerli. Ama kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Kapıdan içeriye girmek gerekiyor. Kurtulmak mı istiyorsun? Kapıdan içeriye girmelisin sevgili kardeşim. Ama hiçbir zaman bir kişinin itmesiyle olmaz. Ben seni itmişim. Olmaz, bu mümkün değil. Sen kendi kararınla içeriye girmen gerekiyor. Demek ki bu kişinin kendi eylemi, kişisel bir eylem. Kişiye ait olan bir eylem. Bu olmadan, yani iman olmadan bu mümkün olmaz. Yani kurtuluş imana bağlı. Tanrı kesinlikle yanlış anlamayın sevgili kardeşler. Tanrı İsa Mesih aracılığıyla sağlamış olduğu kurtuluşu insanların kabul etmesi için zorlamıyor. Bunu yanlış anlamayın. Tanrı zorlayan, eli maşalı bir Tanrı değil. Kurtulmanız hiç gerekmiyor. Hiç gerekmiyor sevgili kardeşim. Bu senin kendi kararın. Özgür bir iradeye sahipsin. Sen kendin karar vermen lazım. İstersen Tanrı'nın teklifini reddedebilirsin. Tanrı açıkça sana diyor ki bu benim evrenim. Sen de benim bu küçük dünyamda yaşayan benim yarattığım bir kişisin. Güneş ışığımı, suyumu, havamı kullanıyorsun. Doğru mu? Tanrı'nın sağladığı her şeyi kullanıyor muyuz? Evet. Ve ben de diyor kendi karakterime göre, kendi yapıma göre uygun bir kurtuluş planı hazırladım. Sen bir günahkarsın. Ama ben buna rağmen seni seviyorum ve ben seni kurtarmak istiyorum. Bu kadar basit. Demek ki istersen kabul et, istersen kabul etme. Demek ki oyunu var ya, oyunu kendi kurallarına göre oynayamazsın. Oynamakta özgürsün. Kuralları sen kendi, oyunu sen kendi kurallarına göre oyna. Ama kendi kurallarına göre oynaman, sen yaşamını kendi kafandaki düşüncelere göre biçimlendirmen seni kurtarmıyor. Oyunu Tanrı'nın kurallarına göre oynamalısın. Tanrı her şeyi tüm çıplaklığıyla ortaya koymuş sevgili kardeşim. Hanok iman etti. İmanını Tanrı ile birlikte yürüyerek gösterdi. Tanrı da onu yanına alarak ödüllendirdi. 1. Yuhanna 1.7'de şöyle diyor. O ışıkta olduğu gibi biz de vaktimizi ışıkta geçiriyorsak karşılıklı ruhsal paydaşlıktayız demektir. Demek ki bu ne demektir? Bir kişi ya ışıktadır ya da karanlıktadır. Eğer karanlıktaysa bu ne demektir? Tanrı ile paydaşlığı, ilişkisi yok demektir. Neden? Neden yok, yok demektir? Bir kişi karanlıktaysa Tanrı'yla ilişkisi yok demektir. Neden? Çünkü Tanrı karanlık Tanrısı değil. Çünkü Tanrı karanlıkta değil. Anlatabiliyor muyum? Bir kişi karanlıktaysa demek ki Tanrı'da değil. Çünkü Tanrı karanlık değil. Tanrı ışık Tanrısı. Eğer ışıktaysan Tanrı'dasın. Ama karanlıktaysan Tanrı'da değilsin. Işıkta yürümemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Nasıl ki bir odada aynı anda karanlık ve ışık olmazsa bir kişinin hayatında da hem karanlık hem ışık olmaz. Yani bir bacak karanlıkta, bir bacak ışıkta. Böyle yürünmez sevgili kardeşlerim. Ya karanlıktasın ya ışıktasın. Ya Rab'desin, düşüşlerimiz oluyor, o ayrı bir olay. Ama diyemezsin, o düştüğün dönemde karanlıktasın. O sakat dönemde karanlıktasın. Işıkta olamazsın aynı anda. Aynı anda hem karanlıkta hem ışıkta olman mümkün değil. Hanok'un bu örnek yaşamı sevgili kardeşler bizim önümüzde bir örnek olaraktan dursun. Tufan öncesi Hanok Tanrı ile birlikte yürümeye çalışırken yeryüzünde yaşayan insanların ne kadar bozuk olduğunu kutsal kitaptan okuyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen Hanok Tanrı ile birlikte onun çizgisinde kalarak yürümeyi başardı. Başardı mı? Hanok yürümeyi başardı mı? Hem de uzun yıllar. Kusura bakma. Bana şunu diyemezsin sevgili kardeşim. Ya işte bazı sorunlar var, bazı dertler var, bazı sıkıntılar var. İşte Tanrı'ya yürümek çok zor. Yok. Ben buna katılmıyorum sevgili kardeşim. Hanok o dönemde, o ortamda Tanrı'yla yürümeyi başarabildiyse bugün bizim bahanelerimiz suya atılması lazım. Demek ki eğer Hanok bunu başarabildiyse ben şunu söylemek istiyorum. Evet kardeşim, Tanrı'yla birlikte yürümek mümkün. Aziz, doğru mu? Tanrı'yla birlikte yürümek mümkün mü kardeşim? Mümkün. Mümkün mü? Tanrı'yla birlikte yürümek mümkün mü? Ama Tanrı'ya bağlı değil bu. Sana bağlı. Tanrı sana itaat etmeyecek. Sen Tanrı'ya itaat etmen gerekiyor. Sen Tanrı'nın kurallarına göre oynaman gerekiyor. Hareket etmen gerekiyor sevgili kardeşim. Onun için kutsal söz bize şunu söylüyor. İnsanlara tanıklık vermeye çalışmadan önce ne yapmak gerekiyor? Tanıklık vermeden önce Tanrı'yla birlikte yürüyor olmalısın ki tanıklık verebilesin. Eğer Tanrı'yla birlikte yürümüyorsan tanıklık vermen de mümkün değil. Belki mümkün olabilir kendi kafana göre. Ama kalıcı bir tanıklık olmaz. Verimli bir tanıklık olmaz. Sevgili kardeşler. Onun için tanıklıktan önce Tanrı'yla birlikte yürüyor olman lazım. Ki onu en güzel bir şekilde hayatında sergileyebilirsin. Filipililer'de şöyle diyor. Son olaraktan şu ayeti okuyacağım size. Filipililer 2 ayet 15. Ne diyor Enver? Tamam, sen oku bakalım, ben sana söyleyeceğim.
Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapıp yaşam sürecinde sıkı sarılarak aralarında herhalde bir yıldızlar gibi anladığınız ülkeyle sapı kuşağı arasında ucuz ve sap tanrının lekesiz çocuğu olabilir.
Ha, demek ki bak, lekesiz çocuklar olmak mümkün sapmış kuşağın içerisinde. Görebiliyor musunuz? Diyor ki bu eğri ve sapmış kuşağın içinde dünyaya aydınlık veren yıldızlar gibi Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olun. Demek ki Tanrı'nın suçsuz çocukları durumunda olmak mümkün. Sapmış kuşağın içerisinde. Bugün sapmış bir kuşağın içerisinde yaşıyoruz biz. Bozuk bir insanlık ortamında yaşıyoruz. Ama demek ki böyle bir ortamda dahi parlayan yıldız gibi İsa Mesih'i, Rabbi hayatımızda yansıtabiliriz sevgili kardeşler. Tanrı sözü bize bunun mümkün olduğunu söylüyor. Gece ne kadar karanlıksa yıldızları o kadar daha çok görüyoruz. Ben gece yürüyüşü yapıyorum bazen. Radyo için gittiğimde Ali'ye Gece 2'de çıkıyoruz sabah 5'e kadar. Sonra 5'te de ben biniyorum, geliyorum eve. Tamam mı? Aşağı yukarı 2-2,5 saat. Çok ilginçtir. Işık caddede yürürken yıldızları pek fazla göremiyorum. Ama ne zaman orman yoluna giriyoruz, karanlık, zifiri karanlık. Hiçbir şey belli değil. Gökyüzüne baktığım zaman saman yolunu bile görüyorum. Yıldızlar çok daha sanki ışığını veriyor. Karanlıkta ışığını daha çok veriyor. Biz karanlık dünyada daha çok Rabbi aydınlatmamız lazım. Bu kadar kesin, bu kadar net. Eğer aydınlatamıyorsan bunun bir nedeni var o zaman. Rabbe geri dön. Tövbe et. Rab seni bağışlıyor. Hem de bol bol. Bağışlayan bir Tanrı. Biz hayatımızın her alanında sevgili kardeşler, Rabbi parlayan yıldızlar gibi yansıtmamız lazım. Göstermemiz lazım sevgili kardeşler. Son olarak şu düşünceyle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Günler ne kadar karanlık da olsa, gelişmeler ne kadar iç açıcı olmasa da sevgili kardeşler, Rabbimizin görkemle tekrar gelecek olması bizleri yüreklendirsin. Amin. Ne kadar karanlık da olsa, ne kadar çekilmez halde de olsa, ne kadar bozukluk da olsa bizi bu teselli etsin. Rabbimiz bir gün yeryüzüne tekrar gelecek. Bizi yüreklendiriyor mu Rabbimizin tekrar yeryüzüne geleceği? Hı? Bizi daha çok Rabbe bağlıyor mu? Bizi daha çok Rabbe yaklaştırıyor mu? Hiç ne zaman son kez ne zaman düşündün? Cevap vermek gerekmiyor hacının dediği gibi Enver'e. Cevap vermek gerekmiyor. Ama ne zaman düşündün ki ya Rab bir gün gelecek. Umudum var hamdolsun. Rab gelecek, beni kurtaracak bir gün. Hamdolsun. Bunu ne zaman düşündün en son? Eğer düşünmediysen bugün düşün. Bu seni teselli etsin. Rab bir gün görkemle gelecek. Senin için. Hüseyin için, Aziz için, Recep için, Hacı için, Vakkas için, her biriniz için, Hava için, Özlem için, her biriniz için Rab tekrar geri gelecek. Kendisi için gelmesine gerek yok. Ama bizim için gelecek sevgili kardeşler. Rab hepinizi bol bol bereketlesin ve Hanok'un o iman hayatı, o örnek yaşayışı her birimiz için örnek olsun ve görelim ve anlayalım ki Rab'le birlikte yürümek imkansız değil. Amin.